Ayrım 47.
Azı ve özü savunur Epikuros. Bundan bir lokma bir hırka yaşamaya kadar varan bir yalınlık önerisi bile çıkarılabilir. Uzun sözde, kısa sözde aynı kapıya çıkar der o. Güçlülüğün ve yürekliliğin kaynağı bu yalınlıktadır. Yalınlığın güvencesi de adaletli yaşamdadır. Herkes hakkını almalı ve yasalara boyun eğmelidir. Bu bir toplumsallık belirlemesidir. Gene de Epikuros toplumsallığı zorunlu ilişkilere bağlamaz, gönül bağlarına bağlar ve dostluğu yüceltir. Epikuros'a göre en yüce erdem dostluktur. Der ki, tüm yaşamın mutluluğu için bilgeliğin bize sağladığı şey, en önemli şey, çok değerli şey dostluğa sahip olmaktır. Dostluk ilişkisi çıkar gözetmez ilişkidir. Dostlar acıyı ve sevinci en doğru biçimde paylaşırlar. Dostluk toplumu ayakta tutan en güçlü bağdır. Ağlayıp inleyerek değil, düşünerek dostlarımızla birlikte olalım diyen Epikuros dostluğu ölümsüz sayar. İyi yaratılışlı insan kendini bilgeliğe ve dostluğa verir. Bunlardan birincisi ölümlü bir iyiliktir, ikincisi ölümsüz bir iyiliktir. Epikuros'ta her şey haz deneyinde değerlenir. Hazın başlıca kaynağı evren araştırmasındadır. Bilge kişi en çok haz duyan kişidir. Evrenin yapısını derinden tanımayan ve mitolojik sanılarla yetişen kişi en önemli şeyler karşısında duyduğu korkudan kurtulamayacaktır. Doğayı incelemeden arı hazlara ulaşamaz insan. Bunun için de alçak gönüllülüğü önerir o. Böbürlenen kişiler ve iyi konuşan kişiler değildir doğanın bilimini kuranlar. Doğanın bilimini kuranlar kendi kendine yeten ve taşıdığı iyiliklerden onur duyan kişilerdir. Doğanın bilimini kuranlar geldi geçti durumlara bağlı kişiler değildir. Evet, acının bittiği, hazın başladığı yerde bilgelik başlar. Hazların büyüklüğünün sınırı acıyı kışkırtan her şeyin dışa atılmasıdır. Hazın olduğu yerde, hazın uzun süre kaldığı yerde acı ya da üzüntü yoktur ya da her ikisi de yoktur. Gene de hazın peşinde olmak sakınıklığı gerektirir. Hazza yönelirken kötülüklerin ağına düşmekten korunmalıdır insan. Hiçbir haz kendinden kötü değildir ama haz yaratabilen bazı şeyler kendileriyle birlikte hazdan çok kötülük getirirler. Lucretius'un yorumu. Epikuros, hazcı felsefesiyle tüm Akdeniz havzasını etkiledi, etkisi uzun ve değişken oldu. Ondan en çok Latin şairi Titus Lucretius Carus, M.Ö. 98-55 etkilendi. Kısaca Lucretius diye anılan şair, Natura Rerum, doğa üzerine adlı yapıtında Epikuros öğretisini geliştiremediyse de açıkladı ve savundu. Lucretius, Epikuros'u şu övgülü sözlerle anlatmıştır. O, insan yüreğini arındırma yolunda insan yüreğine doğruları katmakla işe başladı. Tutkularına ve korkularına sınırlar koydu, ona hepimizin bağlandığımız yüce iyinin doğasını tanıttı, yüce iyiye açılan en kolay ve en kısa yolu gösterdi. Usta bildiği kişiyi tanrılaştırdı Lucretius. Bugün bilgelik dediğimiz bu yaşama biçimini ilk olarak ortaya koyan kişi bir tanrıydı. Evet, bir tanrıydı. Epikurosçuluk, Hristiyan inancının yok saydığı hazları yücelten Rönesans aydınlarına dayanak oldu. Montaigne ve Rabelais gibi yazarlar onun hazcı anlayışına iyiden iyiye sahip çıktılar. Epikurosçu anlayış 17. yüzyıl başlarında ilk kurbanını verdi. İtalyan filozofu Lucilio Vanini 1585-1619 Epikurosçu görüşleri yüzünden Toulouse parlamentosunca dinsizlik, falcılık ve büyücülükle suçlanarak ölüme mahkum edildi ve yakıldı. Epikuros felsefesi hazcı yanıyla yeni düşüncenin ve özellikle yeni ahlakın temeline yerleşirken atomcu kavrayışıyla yeni bilimsel düşüncelere bağlandı. Pirhon'un kuşkuculuğu. Pirhon'un kuşkuculuğu da bu dönemde epeyce etkili olmuş. Ayrıca yeni çağ başlarında bazı yazarları etkilemiş. Edisli Pirhon, Demokritos'un öğrencisi Anaxarchos'tan dersler almış. Aleksandros'un Asya seferine katılmış. Bu sefer de Cimnosofiste denilen Hint çilecilerini tanımış. Onların görüşlerinden etkilenmiş. Dönüşünde Edis'te büyük rahip olmuş, bir okul açmış, Edislilerden büyük saygı görmüştür. Diyojenes Laertios onun bilinecek hiçbir doğru yoktur ilkesine dayanan felsefesini tümüyle Hint etkisiyle ortaya koyduğunu söyler. Pirhon, sofistler ve Sokratesçi okulların filozofları arasında en kuşkucusudur, kuşkuculuğu yaşamsal durağanlığa kadar götürmüş bir kişidir. Epikuros'un çağdaşı olan Pirhon da sözlü felsefe geleneğini sürdürdü, bize yazılı hiçbir şey bırakmadı, bu yüzden onunla ilgili bilgilerimiz çok azdır. Pirhon'un felsefesi mutluluğu aramaya yönelik uygulamacı yanıyla ve evrensel bilgiye karşı çıkışıyla Stoacıların ve Epikuros'un az çok dogmacı felsefelerinden oldukça ayrıdır, temellenmiş bir felsefe olmaktan çok bir bakış biçimidir, kuramsala karşı yaşamsalı, sıkıntıya karşı mutluluğu önerir. Epoke ve Ataraksiya. Pirhonculuk doğruları bireysellik düzeyine indirir, yargının nesnel değerini yatsır, şaşmaz doğrular olamayacağını bildirir, böylece nesneli öznelden, özü olgudan, kurguyu eylemden kesin çizgilerle ayırır. Pirhon, nesnelerin kaygan, belirlenemez, ayrıca eşit değerde olduğunu, buna göre duyumlarımızın ve görüşlerimizin yanlışla ya da doğruyla bir ilgisi olamayacağını bildirir. Buna göre tümüyle kuramsalın dışına çıkan düşünce yalnızca dinginlik içinde mutluluğu arayacaktır. İnsan için en önemlisi yargıdan kaçmaktır. Nesneler üzerine şu ya da bu biçimde yargıda bulunmak sıkıntının başlıca kaynağıdır. Kuşkucudan tüm yargıları askıya alması epoke, kendini dingin bir edilginliğe ataraksiya bırakması beklenir. Bu edilginlik insana barış dolu bir güçlülük kazandıracaktır. Pirhon bu edilgin bakış açısı içinde Tanrı'yı da gerçekliğin karşısında dural bir varlık olarak belirler. Pirhon'un okulu zamanın birçok okulu gibi bir mutluluk okuludur. Pirhon da tüm çağdaşları gibi karamsarlığın getirdiği o sonsuz mutluluk tutkusunun peşindedir. Tüm çözümü bireyselliğin dar olanaklarında arar. Bir yanıyla Sokrates'e benzese de onun gibi topluma dönük değildir. Başkalarının geleceğiyle yükümlü duymaz kendini, yurttaş insanın ahlaki yetkinliğini öngörmez. Bir yanıyla sofistleri andırsa da onlar gibi dışa dönük düşünmez. Onun felsefesi açmazlarla dolu bir yalnızlık felsefesidir. En az koşullarda mutlu olmaya çalışan yalnız insanın felsefesidir. Ebreye şöyle der. Pirhon, sitede yaşayan ve insanları seven bir Sokrates değildir. İnsanlardan nefret eden bir yalnızdır. Pilon. Helencilik döneminin sonları paganlıktan tek tanrıcılığa geçiş yeridir. Bu dönemde Platon'un iyi ideasıyla belirmeye başlayan tek tanrıcılık eğilimi kendini açık bir biçimde ortaya koyacak, Yahudi Pilon'un felsefesi bu anlamda bir aşama noktası olacaktır. Yahudi Pilon hem dinsel eğilimlerin ilk büyük kaynağı Platon'dan hem de kutsal kitap öğretisinden büyük ölçüde etkilenmiş olan bu İskenderiyeli filozof, her şeyden önce inançlı bir Yahudi olarak kendi inancını eski felsefe öğretilerinin yardımıyla temellendirmeye çalışmıştır. Felsefeyi din bilime yaklaştıran dinci filozofların ilki sayabileceğimiz Pilon, felsefeyi bir özgür araştırma alanı olarak görmek istememiş, onu Tanrı'nın varlığını göstermekte kullanmıştır. Bu yüzden bazı yazarlar Pilon'u skolastiğin başlatıcısı gibi almışlardır. Ancak skolastik düşüncenin en geniş çerçevede 10. yüzyılla 16. yüzyıl arasında kilise okullarında ve üniversitelerde gelişmiş olduğunu düşününce bu belirlemenin uygun bir belirleme olmadığını anlarız. Pilon'a göre Tanrı tektir, tek yaratıcıdır, evreni aşkındır, sıradan zekalara görünmeyecek kadar aşkındır, ona yaklaşabilenler ancak düşüncenin arındırdığı kimseler olabilirler. Pilon Tanrı ile dünya arasına logosu, kelam koyar. Onu Tanrı'nın ilk oğlu olarak belirler. Bu logos hem yaratının gereçlerini hem de örneklerini kendinde taşır, bir başka deyişle o Tanrı'nın varlıkları ve şeyleri yaratırken hem gereç olarak kullandığı hem de her şeyi örneğine göre yarattığı şeydir. Bu aracı kat, çeşitli güçlerin, melekler sayabileceğimiz güçlerin katıdır. Bu kat aracılığıyla ve elbet çilecilik yoluyla insan ruhu tanrısala doğru yükselebilir. Plon'un felsefesi yeni Platonculuğun ilk taslağı gibidir. Plotinos yeni Platonculuk. Dönemin sonuncu büyük felsefesi Plotinos'un yeni Platonculuk diye de bilinen ve tam anlamında dizgesel bir yapı ortaya koyan felsefesidir. Likopolisli Mısır Plotinos, Ammonius Sakas adlı bir filozofun öğrencisidir. Ammonius Sakas'tan bize yazılı hiçbir belge kalmamıştır. Plotinos, Perslerin düşünce dünyasını yakından izleyebilmek için İmparator Kordianus'un Şahbur 1'e karşı düzenlediği sefere katılmış, 245'te Roma'da bir okul açmış, burada Enneades, Dokuzluklar adı altına toplanan yapıtlarını yazmış, bu çalışmalarıyla tek tanrıcılığa bir geçiş yapmış, düşünceleriyle yalnız Hristiyan filozoflarını değil, Doğu dünyasında derinden etkilemiştir. Plotinos, yalnız uygulamaya dönük düşünceyi ya da en kaba çizgileriyle herhangi bir ahlakçı tutumunu değil, tüm Yunan felsefesi geleneğinden yararlanan gerçek bir filozof çabasını buluruz. Onda hem Platon vardır hem de ondan sonraki birçok felsefenin izleri vardır. Gene de Plotinos bir seçmeci değildir, özgün bir bakış açısı geliştirmiştir. Platon'un izinde Plotinos dünyayı düşünülür dünya ve duyulur dünya olmak üzere ikiye ayırır, duyulur dünyayı düşünülür dünyanın bir kopyası olarak belirler, ayrıca sezgisel yöntemi tek yöntem olarak koyar, öte yandan hep tanrıcı bir kavrayış içinde her şeyi bir sıra düzenine göre birbiri üstüne yerleştirir, böylece maddesel dünyadan en üst varlığa kadar uzanan bir basamaklar düzeni belirler. Plotinosçuluk, inanç düzeyinde çeşitli etkiler yaratarak yaygınlaşmış, birçok ülkede tarikatların temel kurallarını belirlemiş bir felsefe olmakla daha çok din bilimcileri ilgilendirir. Bir ya da Tanrı. Plotinos felsefesinin temelindeki tek Tanrı'ya karşılık olan bir kavramı vardır. Bir, Tanrı'nın özel adıdır. Bir, ışığın saçılmasını andıran bir yayılmayla ya da türümlerindeki dışındaki her şeyi yaratmıştır. Tanrı ilk hipostasistir, yani ilk töz ya da ilk dayanaktır. Tanrı katında özne ve nesne ayrılığı yoktur. Ondan ikinci hipostasis olan düşünsellik ya da logos türemiştir. Bu ikinci katta özne ve nesne ayrılığı vardır. Bu katta hem yaratılan şeylerin örnekleri olan idealar hem de bu idealları düşünen ilke nous yer alır. Bu düşünsellikten üçüncü hipostasis yani ruh türemiştir. Ruh bedenleri canlandıran ilkedir. Ruhun altında cisim, onun altında da tanrısal ışıktan hiç pay almayan madde bulunur. Her varlık katı kendi özellikleriyle vardır. Her kat üstten alta doğru birbirinden türemedir. Buna karşılık alttan yukarıya doğru, ışığa doğru yükseliş olasıdır. Bireysel ruh böylece Tanrı'ya yönelir. Tanrı'nın baş niteliği yetkinliktir. Bu yetkin varlık aşkın bir varlıktır. Kendi dışındaki her şeyden bağımsızdır. Kendi başınadır, kendine yetmededir. Bu aşkın varlık son derece etkin bir varlıktır. Her şey gücünü ondan almaktadır. O var olmasaydı hiçbir şey var olmazdı. Tanrı aynı zamanda düşüncedir ya da düşünselliktir. Özne ile nesne arasında tam bir özdeşlik bulunduğundan Tanrı kendi kendinin bilincindedir ya da kendi kendinin bilincidir. Tanrı istemdir, kendi kendini ister. Tanrı özgürlüktür çünkü ilk tözdür. Herhangi bir şeye bağımlı değildir. Kendisini önceleyen herhangi bir şey yoktur. Nous ve idealar. Bu yetkin varlık, bu bir, neden tek başına kalmamıştır? Çünkü her yetkin varlık kendi benzerlerini yaratmak ister. Böylece ışığın yayılmasını andıran bir üretim, bir saçılma olur, olmuştur. Işık kaynağı sonsuz verimlidir, ışık saçmakla eksilmez. Bu yayılma, bu açılıp saçılma türümdür, bir şeylerin bir şeylerden türemesidir, bazı şeylerin ilkeden çıkmasıdır. Bu türüm içinde ruh da kendini göstermiştir. Ruh insanda bedene herhangi bir araca yerleşir gibi yerleşmiştir. Her zaman kendi kendine özdeş kalan ruh, her an değişmekte olan cisimle tam bir karşıtlık oluşturur. Bu ruh elbet bedenle bir araya gelmeden önce de vardı. Ruh cismi düzenleyen nedendir. Demek ki beden ruhtan ötürü varken ruh kendi kendiyle vardır. Buna göre varlıklar sıra düzeninde ruh cismin üstünde yer almaktadır. Plotinos'a göre tek tek ruhlar evrensel ruhtan gelmedir. Özdeşliklerinin nedeni de budur. Böylesi bir ortak kaynağa dayanıştır. Ruh dünyasının bir üstünde nousun etkin olduğu alan vardır. Bu alan Platon'un düşünür dünyasına karşılıktır. Nousun alanında idealar bulunur. Nous ideaları düşünen ilkedir. Bu alan en üst kat değildir. Onda ikili durumlarla karşılaşılır. Düşünen özne nous ve düşünülen nesne idealar ikilemi bir de ortadan kalkar. Böylece Plotinos bir yapılı olmayan, tersine kat kat olan bir varlık tablosu çizer. Her bir kat kendi özellikleriyle, kendi özel yapısıyla vardır. Bu katlar üstten alta doğru biri öbüründen türemiş olduğuna göre, bir alttaki katın bilgisi bizi bir üstteki katın bilgisine ulaştırabilir. Böylece alttan yukarıya doğru yükseliş, karanlıktan ışığa doğru geçiş gerçekleşir. Cisimler dünyasının altında yer alan madde dünyası tanrısal ışıktan hiç pay almaz, tam anlamında karanlıktır. Işık cisimler düzeyinde başlar ve yukarıya doğru çıktıkça artar. Madde kendinde hiçbir nitelik taşımaz, onu cisimleştiren ideaların gücüdür. Maddeye giren insan ruhu bir girişi bir düşüş olarak yaşar. Ruhun toza ya da çamura bulandığı bu dünya kötü bir dünyadır. Ne var ki bu düşüş bir deneydir, ruhu olgunlaştırır. Zaten ruhun maddeye bulanışı geçicidir. Plotinos'ta da ruh göçü vardır. Ruh bedenden kurtulunca düşünülür dünyaya gider. Ruhun tutumu onun sonsuza kadar düşünülür dünyada kalmasını da sağlayabilir, bir hayvanın bedenine girmesinde. Bu yolda ruh her zaman duyulur dünyadan düşünülür dünyaya yönelmelidir. Bu çabada ruh tanrısala ulaşmasa da onunla bir an birleşmiş gibi olur. Bu ruhçu anlayışla Plotinos pagan düşüncesinden tek tanrıcılığa doğru tam bir sıçrama yapar. Onun ilk Hristiyan düşüncelerinden etkilenmiş olan düşüncesi elbette Hristiyan inancını duyuran özelliklerle yüklüdür. Bunun yanında Platinosçuluk tek tanrıcılıktan çok hep tanrıcılığı düşündürür. Bir yapılı olmayan ve katlardan oluşan varlık fikri tek tanrıcılıktan çok hep tanrıcılığa yakındır. Tek tanrıcılıkta Tanrı tam anlamında aşkındır, yaratısıyla arasında belli bir uzaklık vardır. Oysa Plotinos'ta tanrısal ışık maddeye kadar azalarak iner, tüm varlığı her an etkin bir biçimde aydınlatır. Plotinos'un ardılları. Plotinos felsefesini Surlu, Lübnan, Porfirios 233-304 geliştirmeye çalıştı. 263'ten 268'e kadar Roma'da Plotinos'un yanında kalmış olan Porfirios'un Hristiyanlığa karşı yazdığı 15 kadar kitap sonradan yok edildi. Plotinos'un öğretisini yorumlayan ve yaşamını kaleme alan Porfirios bir de başlangıcından Platon'a kadarki süreyi içine alan bir felsefe tarihi yazmıştır. Kalkisli İambilikos 250-330 İskenderiye'de kurduğu okulunda yeni Platonculuğu Hristiyanlığa karşı yeni bir inanç biçimi olarak temellendirmeye çalıştı. Bu arada Plotinos'un ve Porfirios'un görüşlerini eleştirdi. İnsanın bazı simgeler aracılığıyla Tanrı katıyla ilişki kurabileceğini savunan İambilikos felsefeden çok ermişliğe ağırlık verdi. İskenderiye'de öğrenim görüp Atina'da dersler vermiş olan Bizanslı Proklus 412-485, yeni Platonculuğun son ilgi çekici kişisidir. 529'da Justinianus Atina okulunu kapatınca Plotinosçuluğun ve tüm pagan düşüncelerinin sonu gelmiş oldu. Ancak Plotinos'un görüşleri etkisini değişik biçimlerde yüzyıllarca sürdürdü. Orta Çağ'da Avrupa. 3 Orta Çağ, 5. yüzyılla 17. yüzyılı arasını kapsayan Orta Çağ feodalliğin koşullarıyla belirgindir. Ortaçağ terimi 15. yüzyıldan kalmadır. Eski çağlar Rönesans arasındaki kültür geriliği dönemini belirlemek için kullanılmıştır. Buna göre ortaçağ ortalama bir çağdır, pek büyük bir düşünce etkinliği ortaya koyamamıştır. Tarihçiler ortaçağı üçe ayırırlar. Erken ortaçağ, 5. 11. yüzyıl, ilkel feodal ilişkilerin gelişmesiyle asıl ortaçağ 11. ve 15. yüzyıl, feodalliğin yerleşmesiyle doruk noktasına ulaşmasıyla, bu arada içten çözülmeye başlamasıyla, geç ortaçağ 15. 17. yüzyıl feodalliğin çözülmesi ve sermaye ilişkilerinin büyük boyutlara ulaşmasıyla belirgindir. Orta çağın başlarında Frank egemenliği kendini gösterdi. Franklar 5. yüzyılın sonlarında tarih sahnesine çıktılar. 15 yaşında kral olan ve Galya'nın tümünü ele geçiren Clovis, Hristiyan dinini benimseyerek bu dinin Avrupa'da yayılmasını kolaylaştırdı. Frankların kim olduğu iyi bilinmiyor. Bu insanlar milattan sonra 2. yüzyıl ortalarında görünmeye başladılar. Rin'in batı kıyılarında çeşitli topluluklardan bir birlik oluşturdular. Az sonra savaşçı kimlikleriyle yayılmaya koyuldular. Franklar. Frank toplumu savaşçı ve yağmacı bir toplum özelliği göstermekteydi. Franklar genel olarak yaşayışlarıyla ilgi çeken iri yarı insanlardılar. Yüzlerini tümüyle tıraş ediyorlar, ancak dudaklarının iki yanından incecik bıyıklar sarkıtıyorlardı. Daracık giysiler giyiyorlar, kalın kemerlerine kılıçlarını sokuyorlardı. En önemli silahları kısa saplı ve iki yüzlü keskin baltalarıydı. Savaşa balta atarak giriyorlar, savaş boyunca acı çekmez görünmeye özen gösteriyorlardı. Başlıca amaçları ganimet elde etmekti. En önemli gelir kaynakları savaş ganimetleriydi. Kentleri basıyorlar, hazineleri kaldırıyorlar, topraklara ve kölelere el koyuyorlardı. Romalılarla epeyce savaştılar. İkinci yüzyılın sonlarında Roma Frankları hizmetine alarak büyük bir sıkıntıyı def etmiş oldu.